Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Hem geçen hafta da olup bitenleri hem de önümüzdeki hafta acaba neler olabilir üzerine birazcık da kestirimde bulunalım istiyoruz. En çok da bu İran-İsrail arasındaki karşılıklı çatışmadan sonra, füze atışmadan sonra yaşanan olaylar var. Türkiye nerede yer alsın? Ertuğrul Özkök İran'ın karşısında yer alsın diye bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan, Hamas'ı Kuvayi Milli Örgütü olarak takdim etti. Bir milli görüştür, kendi kurtuluşu için çalışıyor diye. Biraz bunlar üzerinde duracağız. Onun dışında İyi Parti'nin durumu var. Kongreye doğru gidiyor. AK Parti süreci nasıl yönetir meselesi var. Buradan bir çıkış var mı? Kendisine gelecek inşa edebilir mi? Ama en önemlisi de Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesi. Bu gidişatı nasıl etkiler? Buradan bir Bahçeli-Erdoğan çatışması gündeme gelebilir mi? Yeni bir şey çıkar mı yoksa eski usul devam eder mi gibi şeyler üzerinde duracağız. Ben yine kendim alamadım. Her şeyi özetleyiverdim. Nereden başlayalım?
Yani işin kötüsü sonuçta sen böyle güzel özetliyorsun. Bunları konuşmamız lazım diye ama ben mevzuyu dağıttığım için bunların önemli bir bölümünde konuşamıyoruz. Yani programlar sonuçta başlangıçtaki vaatlerden uzakta kalıyorlar.
Fark etmez onu. Bizim izleyiciler araları köprüyle bağlar.
Yani yine benim böyle hani mevzuyu çok dağıtacağım bir yığında kışkırtıcı unsuru var işin içinde. Nereden başlayalım?
Bence bir İran-İsrail işinden başlayalım. Orta Doğu bu daha iyi. Erdoğan'ın bir de Irak ziyareti var. İşte PKK'ya karşı Türkiye bir operasyon hazırlığı içerisinde deniliyor uzun süredir. Bütün bunları bir arada değerlendirebiliriz. Yani Orta Doğu'da savaş tamtamları artıyor mu yoksa bir inişe doğru geçecek mi?
Uzaktan bakınca bana öyle görünüyor ki çok net olarak Orta Doğu şu anda dünyanın fitili. Dünya yanacak olursa buradan yanacak gibi görünüyor. Şimdi öyle görünüyor. Yani bu tür durumlarda genel olarak da en beklenmedik şeyler olur da. Bu sefer de bir yandan böyle hani dünyanın fitili Orta Doğu, herkes buraya odaklanmış durumda ama büyük güçler burada bir şey çıkmasını istemiyorlar. Öyle görünüyor. Yani İsrail ısrarlı bir biçimde, daha doğrusu Netanyahu ısrarlı bir biçimde ortalığı karıştırmaya çalışıyor.
Kendi
Kendi menfaat.
iktidarı için, kendi menfaati için, evet.
Ama yani kimse de bu topa girmiyor. Ya yani çok herhangi birisi büyük ölçekli bir kalkışmayı başlatabilecek olan sayısız şey oluyor yani. Her gün oluyor. Öyle değil mi?
Evet. Şimdi Amerika Çin'le kapışmaya doğru hazırlanıyor deniyor. Dolayısıyla bütün askeri yığınağını o tarafa çekecek. Dolayısıyla buradan bölgeden uzaklaşıyor. Ama bölgeden uzaklaşırken de İsrail'in güvenliği için Körfez ülkeleriyle İsrail arasında bir işbirliği oluşsun istiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar filan. İşte İran orada düşman olsun. Bunlar da bir arada bulunsunlar. Bunun üzerine bir barış inşa edelim gibi bir değerlendirme var. Zaten hani Afganistan'dan ve Irak'tan çekildiği için ABD, Türkiye'den de çekildi. Çok fark edilmeden Kürecik ve İncirlik üstünden de çekildi. Buradaki unsurlarını da işte Çin'in altına oralara götürdüğü söyleniyor. Gitmeye hazırlanıyormuş. O yüzden Amerika çatışma istemiyor ama Netanyahu da iktidarda kalmak için çatışmayı sürekli canlı tutmak istiyor gibi bir tabloyla karşı karşıyayız galiba.
E ben tabii böyle hani Amerika Çin'i kuşatmak için yığınak yapacak da onun için buralardan çekiliyor gibi şeyleri böyle çok nasıl diyeyim tuhaf karşılıyorum. Yani bu işler böyle olmaz. Çin'le de itişeceksen dünyanın her yerinde bir şeylerin olması gerekir yine bir büyük güç olarak. Dolayısıyla Birleşik Devletler'in evet kademeli olarak geriye çekiliyor olmasının Birleşik Devletler'in kabiliyetinin, kapasitesinin artık dünyada, mevcut dünyada bundan 30 yıl önceki rolü oynamasına yetmiyor olmasıyla açıklıyorum kendi hesabımı. Açık oldu mu bilmiyorum. Sonuçta temel mesele şu, böyle hani Çin'le mücadele edeceğiz. Yarın öbür gün Çin'de şöyle bir hesabımız var, onun planını yaptık. Bu oraya kaynak aktarmak için buradan kaynakları çekelim gibi akıl yürütmeler bana çok tuhaf görünüyor. Olan şey şu, bundan 30 yıl önce dünyada doların statüsünden tut da Birleşik Devletler'in silahlı gücünün orantısızlığına kadar her şey itibariyle ve Birleşik Devletler'in kültürel hegemonyasının dünyadaki her şey itibariyle Birleşik Devletler bugünküne kıyasla çok daha güçlüydü. Şimdi baktığımız yerde Birleşik Devletleri görüyor olmamız Aa bak Birleşik Devletler zayıflıyor diyen Cemalettin Taşçı'yı salak olarak görmeye sebep olabilir. Ama yani 30 yıl önceyle mukayese edince çok tartışılır bir Birleşik Devletler var yani. Kendi içinde de çok sıkıntıları olan bir Birleşik Devletler var. Yine 30 yıl öncesine kıyasla. Yani 30 yıl önce de Birleşik Devletler'de polisler bir siyahiye orantısız güç kullanıp onun ölümüne yol açıyorlardı. Bir takım hareketlenmeler oluyordu söz temsili ama bugünlerdeki gibi olmuyordu. Çok daha kolay bunlar yönetilebiliyor idi yani içeride.
Tabii
Şimdi
şimdi Gazze protestolarını bile yönetemedi Amerika Birleşik Devletleri. Hem üniversitelerinde hem de şehirlerde gerçekleşen protestoları.
her kıvılcım çok kolaylıkla büyüyor yani. Dolayısıyla orta vadeli baktığımız zaman Birleşik Devletler'in kapasitesini eski rolü oynamaya yetmiyor olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz gibi görünüyor bana. Dolayısıyla da şimdi işte Afganistan'dan çekildik, Ukrayna'yı karıştırdık, Avrupa'yı burada hizaya getirdik filan gibi böyle kısa vadeli çok stratejik olmayan hamleler yapmak zorunda kalıyor ve yapıyor.
Şimdi
Ama artık
şöyle de bir tablo gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri buradan çekiliyoruz falan diyor ama Çin ne yapıyor? Çin de buraya geliyor. İran'la Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasını sağladı mesela. Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne girişini sağladı ve oraya davet etti. Dolayısıyla burada da bir aktör olmaya başladı. Hiç olmayan Çin, Orta Doğu'da bir aktör şimdi.
tam ne güzel söyledin yani. Tam bunu kastediyorum. Şimdi Çin'le mücadele etmek istiyorsan burada durman gerekiyor. Buradan çekilmen değil yani. Ve dolayısıyla bu işin böyle Amerika Birleşik Devletleri Çin çekişmesi var dünyada işte şu tarihte böyle bir maç oynanacak ona hazırlık yapılıyor gibi şeyler çok aydınlanma akıl yürütmeler olarak görünüyor bana. Öyle şeyler olmuyor. Dünya büyük güçler için her zaman ve her metrekaresi bir mücadele alanı olan ve böyle şu tarihte şöyle bir hesaplaşma olacak diye plan yapılamayan bir şeydir. Bu mütemadi bir mücadeledir yani. Bu mütemadi mücadelede Birleşik Devletler kendi kapasitesi daraldıkça belli alanları terk etmek zorunda kalıyor. Çin de öyle zannedildiği veya sunulduğu gibi olağanüstü kapasitesi olan, sınırsız kapasitesi olan veya kapasitesi çok hızlı biçimde artan bir şey değil. Yani görüyoruz olup bitenlere karşı şu anda dünya ağırlıklı olarak Ukrayna Savaşı'nı ve işte Gazze'yi konuşuyor. Çin'in bu konularda böyle ne bileyim bir zamanların Birleşik Krallığı veya hatta şimdinin Fransa'sı kadar bir rolü var mı? Ya Fransa'nın ne yapmaya çalışıyor kendi gücüyle orantısız rollere soyunuyor olduğunu söyleyebiliriz değil mi şimdi bütün bu hikayenin içinde? Ama yani Çin yok ortada. Bunu böyle işte stratejik sabır vesaire gibi ya da işte Çin'in uzun vadeli düşünmesi falan gibi geyiklerle açıklayabilirsin. Açıklanıyor. Öyle bir şey yok yani. Çin'in kapasitesi, ne silahlı gücünün kapasitesi, ne idari kapasitesi bugünün dünyasında doğru dürüst bir büyük güç olarak bizim alışa geldiğimiz türden bir büyük güç olarak oyun oynamasına yetmiyor yani. Yani yaptıkları şeyler nelerdi? İşte Afrika Birliği'nin kurulmasına öncülük edip işte ona bina yapıp sonra da o binayı dinleyici yerleştirmek yani filan gibi böyle yani Türkiye yapsa bile komik kaçacak şeyleri bir büyük güç olarak güya bir büyük güç olarak yaptı. Yapıyor. Yaptıkları bundan ibaret. Elde ettikleriyle yani işte orada liman alarak burada otoyol ihalesi alarak vesaire elde ettikleriyle ne yapacağını da bilmeyen bir şey var. Bizim kafamızı bulandırıyor olan şey şu yani. Biz bu tür aktörlerin her yaptıklarına anlam yakıştırdığımız için bunlar da çok büyük akıllar vehmettiğimiz için oturuyoruz işte ha bunu bundan yapmıştır şunu. Öyle bir durum yok yani. Herkes çaresiz. Şimdi bu değişim zırvasına çok mu inanıyorsun hakikaten gibi bir eleştiri yapıyor. Yani ben tam olarak anlamadım da yorumu. Yani o değişimi zırva olarak görüyor ise arkadaş ben o zaman şunu sorarım yani değişmeyen ne kaldı? Yani dünyada şu anda değişmeyen ne kaldı? 30 yıl öncesine kıyasla değişmeyen ne kaldı yani? Her şey alt üst oldu ve insanlık tarihi
Cumhuriyet gazetesi kaldı, değişmiyor.
o bile kaç kere değişti ya yani. Sonuçta böyle akılla bir takım merkezi otoritelerin vaziyet edebileceği bir dünya değil bu dünya ve her şeyin çok kaygan bir zeminde seyrettiği durumda büyük güçler bizden daha çareli değiller yani. Herkes kadar çaresizler. Ama net toplamda görünen o ki bölgedeki tansiyonun yükselmesine hiç razı değiller. Yani bu bölgede Çin de razı değil de Çin'i zaten devre dışı bırakalım. Rusya'da, Birleşik Devletler'de Netanyahu'nun heveslerinin hayata geçmesine razı değil gibi görünüyorlar. Netanyahu'nun gücü de görünen o ki işte daha fazlasını yapmaya yetmeyecek.
Yani bu aslında İsrail'de Netanyahu görevini bırakmış olsa, Hamas'ın lideri de yaşı itibariyle görevini bırakmış olsa, yeni isimler gelse çözüm galiba daha kolay olacak gibi gözüküyor.
Öyle de görmüyorum. Yani bir büyük kıyamet beklemiyorum. Beklemiyorum derken hani büyük güçlerin buna talip olmamasına yaslanarak beklemiyorum. Ama öte taraftan da burada suların durulabileceğine de kısa vadede suların durulabileceğine de ihtimal vermiyorum. Yani bu iş Netanyahu evet burada olayı karıştırıyor ediyor falan ama Netanyahu'yu çıkartsak denklemden geriye kalan denklemin bir çözümü olduğunu da düşünmüyorum. Denklemin kendisi çözümsüz. Bu çözümsüzlüğün üzerinden Netanyahu kendi suçlarını hesabını vermemek için bir şeyler yapıyor. O ayrı yani. Ama bu denklem çözümsüz bir denklem yani. Hani işte
Yeni
istersen
bir denklem kurulması gerekiyor diyorsun. Denklemin farklılaştırılması.
evet yani hep çok, çok kullanıldığı için ben de çok kullandığım için çok aşındı ama yani yapısal problemlerimiz var ve bu yapısal kelimesi çok kullanıldı yani. Ama yapısal problemlerimiz var. Yani eski enstrümanlarımızla çözemeyeceğimiz problemlerle karşı karşıyayız insanlık olarak. Ve bunların düğüm olduğu yer Orta Doğu. Yani aslında Orta Doğu'nun kendisine has bir sıkıntı yok yani. Ama hasta bünyenin en nasıl diyeyim hastalıklı noktası, en hassas noktası Orta Doğu yılların birikimi nedeniyle. Dolayısıyla da önce burası sancıyor yani. Ama aslında her yer hasta ve bir şeylere ihtiyaç var ve bu bir şeyler bir yerlerden çıkana kadar da biz böyle bu sancıları yaşayacağız. Ama net toplamda kendi hesabıma işte geçen sefer de söyledim. Yani. Bunu doğum sancısı olarak görüyorum yani. Bunlar bir yıkılmış binanın enkazını temizleyemiyoruz yani. Temizlesek üzerine yeni bir şey çıkaracağız. Dolayısıyla burada suların öyle kolaylıkla Netanyahu'yu çıkarttık, Hamas'ı çıkarttık falan durulabileceğini zannetmiyorum. Böyle İran rejimi işte buradan kendisine bir şey çıkartmaya çalışıyor. Çok uzun süredir bu konuda yatırım yapıyordu. Yani Sünni iradeler Filistin'i yalnız bıraktıkları zaman, Filistin'in yalnız bırakılması yeni bir şey de değil. Yani ben gençken Filistin'e sahip çıkanlar komünistlerdi.
Evet.
Sonuçta şimdi bizim Filistin hassasiyetimizin zekatı sizin yedi ceddinize yeter gibi ukalalıklar edip duruyor işte. Zeybekçiler şunlar bunlar abuk sabuk konuşuyorlar falan filan da. Yani sonuçta Filistin hassasiyeti dediğiniz şey Filistinliler için ağlamaktan ibaret yani. Herhangi bir
Yani
çözüme
68 kuşağı bir miktarda 78 kuşağı gidip silahlı çatışmaya girdi İsrail'le Filistin adına. Oralarda eğitim gördüler ve bir şey hapishanelerinde İsrail hapishanelerinde uzun yıllar yattılar. Ama ben İslamcı kesimden böyle bir akımın olduğunu hiç hatırlamıyorum. Tek bir iki örnek belki vardır ama böyle bir eğilim bir hazırlık yok. Olmadı yani yaşanmadı.
işte Kudüs sembolizmi vesaire üzerinden gözyaşı döküp şikayet edip işte abuk sabuk yani hep sembolik olarak yani böyle işte İsrail'i şeytanlaştırmak, İsrail'in arkasındaki Birleşik Devletleri şeytanlaştırmak vesaire üzerinden böyle abuk sabuk hikayeleri yeniden üretmek dışında bir şey yapılmadı ve İran bu boşluğu iyi değerlendirdi devrimden sonra yalnızlaşınca dünyada iyi değerlendirdi. Bu Filistin davasını kendisine Sünni alemde bir sempati yaratmak için kullandı. Şimdi biz de bunun tartışmalarını yaşıyoruz öyle değil mi? Yani Filistin hakkında bir şey söylüyorsun, İrancı oluyorsun vesaire. Türkiye'de bu gösteriyor ki işte İran o Filistin hikayesini Türkiye'nin içindeki Sünni İslamcı kesimleri birbirine düşürmek, bir kısmını kendisine sempati besler hale getirmek için kullandı. Çok uzun süre buna yatırım yaptı. Şimdi bu yatırımdan nemalanmaya çalışıyor filan. Ama demeye çalıştığım Netanyahu'yu, Hamas'ı filan falan çıkartsan denklemden İran'ın bu yatırımları buharlaşmayacak ki. Ve
İran rejimini de belki denklemden çıkarırsan, orada bir farklı rejim gündeme gelirse o zaman belki işe yarayabilir.
gibi yani. Şimdi böyle başladığın zaman İran'ı denklemden çıkarttığın zaman Azerbaycan hikayesi geliyor arkasından. Azerbaycan Ermenistan gerilimi geliyor. Yani bunların hepsi birbirine bağlı. Yani Azerbaycan ile İsrail'in arasındaki muhabbet sonuçta bütün bu derme çatma temel üzerine inşa edilmiş bir şey. Sen Azerbaycan'la muhabbet içindesin ama bu taraftan da Hamas'a kuvva diyorsun. Denklem bu kadar karışık yani. Taraflar hiç olmadığı kadar birbiriyle tenakuz içinde unsurlar barındırıyor. Dolayısıyla da buradan böyle hani teker teker bir takım aktörlerden kurtulmakla denklemi değiştirmek mümkün görünmüyor. Bu denklemin tamamen manasız kalacağı bambaşka bir hikayenin yazılması gerekiyor. Yani dünyayı biz uzun süre Soğuk Savaş döneminde işte Batı, Sovyet, kapitalizm, komünizm gerilimi altında okuduk. Şimdi bütün bunlar bizim eski tüfekler için hala geçerli olsa da dünyanın pratiği açısından hiçbir hüküm taşımıyor yani.
Yani Rusya o yeri doldurmaya çalışsa bile Putin üzerinden gene de o denklem o şekilde kurulamadı.
Hayır yani denklem artık komünizm değil. Yani tamam şimdi Rusya'yı oraya şeytanlaştırarak oturtuyorsun. Eski Soğuk Savaş'ı yeniden hayata döndürmeye çalışıyorsun da artık komünizm değil yani. Dolayısıyla o bambaşka bir hikaye ortaya çıktı dünyada. Ve işte bunun adını hala koymakta zorluk çekiyoruz. İşte popülizm diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Denklem değişti yani. Şimdi de bütün bu var olan gerilimlerin üstünde başka, yani üstünde derken hiyerarşik anlamda üstünde değil yani. Bunların dışında bambaşka bir şey konması gerekiyor. Onun sancısını çekiyoruz. Demografi, iktisadi şartlar vesaire her şey değişti.
Üretim
Sömüren sömürülen ilişkileri
evet, değişti.
alt üst oldu. Sömürünün mekanizması değişti filan. Yani şimdi böyle yeni bir hikayeye ihtiyacımız var yani.
Ama yeni
Şimdi
hikaye diye yazalım derken ihtiyaç varken mesela gene eski şeyi Ertuğrul Özkök gündeme atmış oldu. İran'a karşı bizim asıl tehdit İran'dan geliyor. İşte 300 tane o kamikazeydedir onlar attığında biz acaba onu koruyabilir miydik? Bak tehlike orasıdır. Bak Kandil'den İran'a tünel kazılmış. Öyle olduğunu da zannetmiyorum ama işte oradan destek veriyor falan deyip yeniden İran'ı Türkiye'nin baş düşmanı hep yaptığı gibi onu gündeme getirdi. Yani eski ezberi önümüze koydu.
yani Ertuğrul Özkök'ün sinsice yaptığı şey belli. Yani işte Türkiye'ye muhtemelen benim bildiğim kadarıyla bu Orta Doğu bataklığı hikayesini, terimini kazandıran Ertuğrul Özkök'tü. Yani böyle Batı'nın sınırlarının Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarına kadar taşındığı ve orada böyle aşılmaz bir engel olduğu hikayesini anlatıp durdu. Bu işte Fransa'da yaşayıp Paris'le Halep arasında Paris tercih eden bir adam edasıyla. Yani onun formülasyonu şu yani. Burada bir sınır var. Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu sınırları olan bir sınır var. Ve bu sınırın batısı ile doğusu arasında uzlaşmaz bir çelişki var. Orası bir bataklık. Biz bunu işte 1920'lerde kurtardık bu tarafı. Dolayısıyla şimdi bu kazanımı muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu çok yaygın Türkiye'de. Bu kelimelerle dile getirilse de getirilmese de başka kelimelerle dile getirilse de çok yaygın bir kavrayış. Benim de buna net bir itirazım var. Ben böyle aşılmaz sınırlar kavramına itirazım olduğu için buna itirazım var. Bir, bu zaten gerçek değil anlamında bir itirazım var. İkincisi, bunun üzerine inşa edilecek her şey Türkiye'yi böler. Çünkü Türkiye'nin bir kısmı Orta Doğu'da. Sen Türkiye Cumhuriyeti olarak Diyarbakır'ı İzmir gibi yapamamışsın ki. Van'ı Samsun gibi yapamamışsın ki yani. Dolayısıyla yani sosyolojik olarak, ideolojik olarak, dünya kavrayışı olarak, hayat tarzı olarak birbirinden çok farklı sayısız unsuru olan bir Türkiye. Sen şimdi burada bir sınır var dediğin zaman o sınır çok içeri girer. Dolayısıyla bu Türkiye'nin de menfaatine değil. Ama tabii İstanbul'da, İzmir'de büyüyüp, Paris'te yetişip İstanbul'da yaşayan birisi olarak böyle kapasitesinin çok üstünde bir güce sahip olarak yaşamış olarak Ertuğrul Özkök'ün böyle fanteziler anlatması eğer birileri tarafından görevlendirmemişse kendisi icat ediyor ise o yani çok anlaşılmaz bir şey değil ama gerçekçi değil yani. Yani şimdi sen gideceksin Fransa'daki bilmem hangi moda hareketinden dünya sosyolojisi hakkında çıkarımlar yapıyor ama Van'da tablo öyle değil kardeşim. Yani sen İstanbul'da gezdiğin işte koku arkeolojisiyle temellerini atan filanca oteller filan falan sadece burada var ve o da senin gibi birkaç yüzlü züppenin işi. Ya Türkiye öyle bir Türkiye değil yani. Şimdi böyle bir kavramlaştırmayla Türkiye'deki İsrail karşıtlığını İran karşıtlığıyla dengelemeye çalışan bir zavallılık okudum ben yani o metinde. Ve Türkiye'yi veya dünyayı İsrail ile İran arasında tercihe zorlayan Ertuğrul Özkökdiller yüzünden biz buradan patinaj yapıp duruyoruz. Bizim İsrail veya İran arasında tercih yapmak zorunda kalmamız dünyadaki maçın bittiğini gösteriyor. Bunların herhangi birisinin ahlaki bir üstünlüğü yok. Bir diğerine herhangi birisinin siyasi bir üstünlüğü yok ve ikisi birbirine yaslanıyor.
Ve ikisi birbirinden besleniyor.
İkisi birbirinden besleniyor. Temel meselemiz bizim bu yani. Şimdi iki şeytan birbirine yaslanıp normal olarak insanlığın uzun süredir büyük bedellerle ürettiği birikim neyse bunu yağmalıyorlar yani. Türkiye'de bu iş böyle oluyor. Türkiye'nin içinde bu iş böyle oluyor. Dünyada bu iş böyle oluyor. Ve bu yüzden diyorum ki bu maç bitmiş bir maç artık. Dolayısıyla da yeni bir maça, yeni bir lige hazır olmamız, bunun hazırlıklarını yapmamız gerekiyor diyorum. E şimdi Ertuğrul Özkök işte buradan böyle kendi bildiği hikayeyi bize anlatıyor. Şimdi
Buradan istersen bir de o Kuvayi Milliye meselesini,
oraya
Hamas'ın.
geçmek şu Ertuğrul Özkök'ün hesabımızı tamamlayalım. Yani şimdi potansiyel tehdit İran'dansa Türkiye'ye yani bu anlamda katılıyor muyum? Katılıyorum. Türkiye'ye bir tehdit gelecekse, Türkiye'nin başı bir biçimde ağrıyacaksa, İsrail ağrıtmayacak Türkiye'nin başını. Neden? Çünkü Türkiye zaten teknik olarak İsrail'in yanında. Niye İsrail ağrısın ki? Hani böyle şunları demeye çalışmıyorum yani. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade ile İsrail'i kuran irade aynıdır vesaire falan gibi böyle salak şeylere elbette itirazım var ama sonuçta bu iki unsur Orta Doğu'nun içinde Orta Doğu'ya yabancı olarak iradi müdahalelerdir. Kendi iradeleriyle bunları yapmışlardır. Ama yani Türkiye Cumhuriyeti de Orta Doğu'nun içinde işte Orta Doğu'ya rağmen Orta Doğu'nun menfaatlerinin aleyhine diyelim oluşmuş bir şeydir. Yani. Dolayısıyla da bugünkü kamplaşma sürecek olursa Türkiye'ye bir cezalandırma şeyi gelecek olursa İsrail'den değil İran'dan gelecek. Yani burada bir beis yok yani. Ve ben uzun süredir de kendi hesabıma en çok korktuğum şeyin, Türkiye açısından en çok korktuğum şeyin Türkiye'nin içinde uyuyan İran hücreleri olduğunu söyleyip duruyorum zaten. Yani. İran benim için ürkütücü bir şey, korkutucu bir şey. İran'ın behemhal, İran'ın mevcut rejiminin behemhal, hatta Netanyahu'dan önce tasfiye edilmesini temenni ederim. Mümkün olsa bunu yaparım yani. Elimde güç olsa bunu yaparım. İran'ın kendi dinamiklerinin de sonuçta bu anlamda Orta Doğu'dan zaten ayrı olduğunu, zaten onun da tırnak içinde Ertuğrul Özkök Orta Doğu'sundan farklı bir şey, entite olduğunu, dünya içinde ciddi kıymet taşıyabileceğini ama mevcut haliyle de bir tür kanserli hücre olduğunu düşünüyorum İran'ın. Şimdi bütün bunlara bir itirazım yok ama İran sadece Türkiye için bir tehdit değil ki yani benim bakış açımdan. Yani İslam için de bir tehdit, insanlık için de bir tehdit. Yani sonuçta benzer bir biçimde İsrail de hem İslam için hem insanlık için ciddi bir tehdit yani. Bunlar arasında niye tercih yapmak zorunda kalacak olduğumu anlamıyorum. İlaveten de üslup şu yani hep. İran, İsrail'e kıyasla daha büyük bir tehdit. O halde herkes, yani bu herkese Genelkurmay, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı yetmiyor yani. Sen, ben, hepimiz Ertuğrul Özkök gibi teyakkuza geç. Kardeşim bak, demokrasi böyle bir şey değil yani. Demokrasi dediğin tantana kıymetli bir şey ve birileri İran'ın Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu, insanlık için nasıl bir tehdit olduğunu görecek. Bunu önemseyecek, bunu önceliklendirecek. Başkaları İsrail'inkini ki biz buradan olgunlaşarak çıkacağız. Böyle siyah beyaz dünyaları önümüze koyup durmakla buradan bağlayalım bir şeye yani.
Evet.
Hamas kuva mıdır değil midir? Yani yani ne kadar dandik tartışmalar yürütüyoruz ya. Adam çıkıyor İran kuvvadır diyor. Ötekiler de çıkıyorlar diyorlar ki ya kuva terör yapmadı. Hamas terör yaptı. Lan kardeşim kuva terör yapmadı dediğiniz tam dönemde dünyada terör diye bir konsept yoktu. Yani vardı işte ta nerelere kadar gidiyordu haşhaşilere falan falan giden böyle tarihsel bir mitolojik olarak. Çünkü yani devletler yeterince güçlüydüler ve böyle içlerinden çıkacak bir takım terör örgütleri falan gibi şeylerin bir zemin kazanma potansiyeli yoktu yani. Dolayısıyla da Bugün anladığımız anlamda siyasi terör zaten yoktu kuva varken yani.
Tabii. Şimdi terörü devletler bir araç olarak kullanıyorlar kendi ihtiyaçları için, amaçları için.
Ya devletler terör dediğimiz siyasi mücadele tarzını sonuçta tablo nasıl ortaya çıktı? Asimetrik. Yani devletlerin aşırı kontrol kabiliyeti artınca devletlerle kuva tür şeylerle mücadele etme şansın kalmadı. Terörist faaliyetler İrlanda'da, efendim Katalonya'da, Bask bölgesinde falan terörist faaliyetler ortaya çıktı. Değil mi yani? Sonuçta devletlerle asimetrik mücadele aracı olarak ve bunlar Orta Doğu'da da ortaya çıktı. Orta Doğu'da icat edilmedi yani bunlar. Böyle Orta Doğu'yu suçlayıp duruyorsunuz da bu terörist faaliyetler Orta Doğu'da icat edilmedi. Nasıl despotizm Orta Doğu'da icat edilmediyse, diktatörlük Orta Doğu'da icat edilmediyse böyle işte despotizm Orta Doğu'da icat edilmedi. Yani diktatörlük. Vay efendim bu işte zaten Orta Doğu diktatör. Ya kardeşim bak Orta Doğu'da diktatör diye bir şey olmadı. Yani diktatör dediğiniz kelime zaten ta Roma'dan kalma bir şey olarak yani dünya diktatörleri diye saydığınız zaman Franco'yu sayıyorsunuz, Mussolini'yi sayıyorsunuz, Hitler'i sayıyorsunuz. Hepsi Avrupalı yani.
Yanına Saddam'ı bile koyamıyorsunuz yani.
Koyamıyor. Despottu çünkü yani.
Esat'ı da koyamıyorsunuz.
Evet. Dolayısıyla da şimdi buradan ya böyle absürt kavramlaştırmalarla bir tartışıp duruyoruz. Buradan şeye geleyim tekrar. Yani terör dediğiniz tantanada Batı'da icat edilmiş, Doğu'da, Orta Doğu'da uygulanan asimetrik savaş. Ya bu asimetrik savaş şimdi kendi dinamikleri var yani. Dolayısıyla şimdi kuvayı temize çekip Hamas'ı suçlarken falan böyle absürt kavramlaştırmalara müracaat etme. Bunun tarihselliği var. Ne yapsındı yani Filistinliler terör yapmayıp ne yapsınlardı? Adamlar normal şartlarla işte Filistin Kurtuluş Örgütü'ne şununla bununla uluslararası arenada bir görünürlük, bir pazarlık kabiliyeti elde ettiler. Ama İsrail bunları tanımadı. Yani Birleşmiş Milletler olaya hakim olamadı. Öyle değil mi yani? Şimdi terörden başka ne yapmasını bekliyorsunuz adamların yani? Ha, terörizme tamam karşıyız.
Başka bir
AB'de gitmek kolaydı.
çıkış alanı olmayınca yapılacak tek şey o.
Yani adamların
Yani biz Filistin'de yaşamış olsaydık biz de aynı şekilde işin içerisinde yer alacaktık ve bir şey yapmasak taş atacaktık yani.
evet yani sonuçta şimdi Kuva ortaya çıkmadan önce işte şey olsaydı, buralar sömürgeleştirilmiş olsaydı, Kuva dediğim işte Çerkez etemler ya da işte müdafaa hukuk cemiyetleri gibi şeylerle terör yapacaktı. Yapacağı şey bu olacaktı yani. Bir boşlukta bir adam geldi, bunları örgütlemeyi becerdi ve işte normal düzenli orduyla bu işin olacağı harp okulunda bunu öğrenmişti. Düzenli orduyu kurmak için elinden geleni yaptı ve işte tamam kuva oldu tamam ama yani şartlar bugünküyle kıyas kabul etmeyecek kadar farklı şartlar. Dolayısıyla da bugünün hikayelerini 100 yıl önceki bir şeylerle açıklamaya çalışmak da işte bugünkü ahlak değerleriyle 100 yıl önceyi yargılamak veya tersini yapmak da saçmanın dik alası. Kaldı ki sivillere yönelik bir şeyler yapmak, yakışıksız işler yapmak eğer terörse yani Hamas'ın İsrail'den şu kadar sivile yaptığı iş bir terör. İsrail onu onlarca yıldır yapıyor. Sivillere yapıyor yaptıklarını. İsrail terörist bir devlet. Devlet olunca terörist olma hali ortadan kalkıyor. Şimdi buradan benim açımdan asıl hikayenin nasıl kritik kısmına geleyim yani. Ben Erdoğan'ın Hamas'ı kuvvayı eşitlemesinin öyle masum bir işte Gazze'de Filistin hassasiyetli filan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Şunu kışkırtmaya çalıştı ve olmadı gibi geliyor bana. Eğer Hamas kuva ise PKK'da kuvadır desin birileri. Ve burada mevcut bu işte Hamas mağduriyeti vesaire üzerinden Türkiye içinde oluşmuş şeyi Kürt düşmanlığına sevk ederek kendi kitlesini konsolide etsin ve karşı taraftakileri zan altında bıraksın gibi bir derdi olduğunu hissettim, vehmettim ve ama kimse bu tuzağa düşmedi gibi görünüyor yani. Ama burada şu ayrımı net olarak koyalım o zaman. Bugünün dünyasında şimdi çok eskide kalmış bir devletperestlikle devlet terör yaparsa bu meşrudur. Eğer devletleşememişsen o terördür gibi bir algı var yani. Bask bölgesi de bir takım işler yaptıkları zaman ETA filan bu terördü, neden onlar devletleşememişti? Devlet İspanya yaptığı zaman bunu, aynı terörü, terör olmuyordu çünkü devletti. Bu devletperestliğin sonuna geldiğimizi düşünüyorum ben. Yani bunun sürdürülebilir bir hikaye olmadığını düşünüyorum artık. Eğer devletler kalacaksa çok daha sorumlu, çok daha hesap verebilir halde kalacaklar. Artık böyle madem devletiz, her şeye hakkımız var, sürdürülemez bir şey. Zaten sürdürülemiyordu uzun süredir de. Şimdi böyle son can çekişmeleri bunlar işte. Orada Türkmenistan'da, burada Kırgızistan'da, şurada Rusya'da filan falan böyle baş kaldırıyor bu hikaye yeniden. Ama yani bu sürdürülebilir bir şeymiş gibi görünmüyor bana. Bunun son direnişleri olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Çin üzerinden, aslında Çin Birleşik Devletler kutuplaşması üzerinden aslında işte devlettir ne yapsa yeridir anlayışı ile, kardeşim devletsiz hesap verin anlayışının karşı karşıya geldiğini net bir biçimde düşünüyorum o birkaç 10 yıldır. Ve evet, yani sonuçta hesap verdiğini iddia eden devletler dahi sıkıştıkları zaman
Üçlü.
tırnak içinde terörist davranışlar sergilediler. İşte şimdi İsrail bu anlamda tam bir turnusol kağıdı. Yani Almanya'da olup bitiyor olanlara baktığın zaman, Almanya Cumhuriyeti'nin kendi meşruiyetini yasladığı değerleri nelerse, bütün bunları çiğnediğini görüyoruz yani. Birleşik Devletler'in bütün bunları çiğnediğini görüyoruz. İsrail'i koruyabilmek için. Dolayısıyla bu anlamda çok kısa vadeli, böyle birkaç aylık, birkaç yıllık şeylere bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bunun tortusunun, yani İsrail'in Netanyahu'nun şu dünyanın ortasına bıraktığı pisliğin kokusunun birkaç 10 yıl içinde bu tür devlet tasarruflarını imkansızlaştıracak yola gireceğini tahmin ediyorum. Bu sürdürülebilir bir şey değil yani. Devlettir, ne yapsa yeridir. Yok öyle bir şey ya.
Sen iyimserliği benden devraldın. Bu konuda iyi.
Ben bu konuda hep iyimserim ya. Ben dünyanın iyiye gittiğini düşünüyorum. Yani o konuda bir derdim yok ama bu anlamda bir şeyler zaten mayalanıyor idi ve İsrail bu işi hızlandırıyor. Yani bütün vicdanları kanatıyor yani. Ve evet, sonuçta birileri gelecek madem öyle, yani Hamas kuva ise PKK da kuvadır. Ya da devlet olarak sen Kürtlere böyle davranamazsına gelecek yani. Eğer PKK'nın gayrimeşru bir şey olarak kalmasını sağlamak gerekiyor ise sen devlet olarak Kürtlerle ilişkini yeniden gözden geçirmen gerekiyor. Ra gelecek olay. Yani bunu çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Yani. Bu iş çok kolaylaştı ya. Yani böyle orada PKK var, o halde tamam Kürtlere şunları yapabiliriz. Orada ETA var, Basklara şunları yapabiliriz. Burada işte Hamas var, Almanya'da İsrail karşıtlarını dövebiliriz. Ya yok öyle bir dünya yani kardeşim. İsrail karşıtı olma hakkım var benim yani. Netanyahu karşıtı olma hakkım var. Sana ne oluyor yani? Senin devlet olarak işte falan filan böyle şeylerin sonu geldi diye düşünüyorum.
Evet, buradan istersen Mehmet Şimşek'e doğru geçelim. Konuyu radikal bir şekilde değiştirmiş olalım. Mehmet Şimşek bir süredir bir program uyguluyor Erdoğan'ın da desteğiyle. İşte seçimleri beklendi. Seçimlerden sonra işte uzun bir süre seçim olmayacak. Artık istikrarlı bir şekilde bir programı uygulayabileceğiz denildi ve Batı'ya gitti. Batı'dan işte destek ve para arayışı içerisinde. Sorun olarak da dedi ki işte yerli insanlar enflasyon düşeceğine inanırsa meseleyi biz hallederiz diye yerli ve milli kavramından hareketle burada yaşayan, Türkiye'de yaşayan insanlara yerli demiş oldu. Yani pekala bizim milletimiz, işte bizim halkımız filan gibi laflar kullanmak yerine.
Şimdi bunun üzerine çok kıyamet koparıldı. Güzel bir espri malzemesi oldu yani. Aslında söylediği laf locals, yani yerleşikler. Kullanılan terminoloji itibariyle çok yadırgatıcı bir tarafı yok yani. Ama üzerinden yürütülüyor olan esprileri meşrulaştıran şey, evet yani orada müstemleke valisi gibi davranıyor olan, Türkiye'ye müstemleke valisi gibi davranıyor olan bir hükümetimiz ve o hükümetin iyice yani İtalmalı müstemleke icracısı bir Mehmet Şimşek algısı vardı. Dolayısıyla o yüzden bu kadar kolay yaygınlaştı ve tuttu. Yani kullandığı terminolojide ciddi bir şey yok. Ama beni asıl ilgilendiriyor olan tarafı şu. Mehmet Şimşek diyor ki yani tesis etmemiz gereken şey güven. Ben de diyorum ki edemezsiniz. Esasen zaten sıkıntımız oradaydı. En başında oradaydı yani. Esasen sıkıntımız Türkiye'nin lokalizinin yerleşiklerinin Türkiye'nin iktidarına güvenmiyor olması. Ha şimdi birileri diyecek ki canım, orada bir sayısız insan işte oylarıyla destekliyor, nasıl güvenmiyorlar? Ya ben de sittin senedir dedim ki bak, sandıkta Erdoğan'a oy verenler Erdoğan çocuklarınızı İmam Hatip'e yollayın deyince İmam Hatip'e yollamıyorlar. Sandıkta Erdoğan'a oy verenler Erdoğan dolarınızı bozdurun dediğinde dolarını
Üç
bozdurmuyorlar. Ha yani
çocuk
şimdi
yapın, üç çocuk yapın deyince yapmıyorlar. Evlenmekten
evet.
bile vazgeçtiler.
Dolayısıyla Erdoğan'a güvenmiyorlar. Erdoğan'a inanmıyorlar. Erdoğan'a oy vermelerinin sebepleri başka. Bunları anlamadan, anlamaya çalışmadan dünyayı böyle absürt bir biçimde okuyorsunuz ve başımız bu yüzden dertte deyip duruyorum. Erdoğan'a güvenmiyorlar. Oy veriyorlar. Oy vermelerinin sebebi başka. Bu sebep hakkında benim kendimce bir takım tahlillerim var. Söyleyip duruyorum. Ben yanılıyor olabilirim. Ama benim yaptığım tespit orada duruyor. Erdoğan'a güvenmiyorlar. Erdoğan'ın yap dediğini yapmıyorlar. Erdoğan'ın söylediğini tekrarlıyorlar ama yap dediğini yapmıyorlar. İsrail'le ticareti kesmiyorlar. Yani o değerlerin arkasında değiller yani. Bambaşka dünyaları var ve onları anlamak zorundayız. Onları anlamak zorundayız. Şu demek, onları onaylamak gibi bir derdim yok yani. Türkiye'nin geleceği hakkında bir takım tasarruflarda bulunma niyetimiz var ise, salih niyetlerimiz var ise, onlar Türkiye'nin yarısı olarak anlamlı bir kütleler. Onları anlamadan Türkiye hakkında ahkam kesmenin Türkiye'ye bir faydası yok yani. Derdim budur benim. Onlarca yıldır söyleyip durduğum şey bu ya. Bak başka bir şey söylemiyorum. Hep aynı şeyi başka şekillerde yeniden yeniden söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla o ekonomi, sosyoloji, ya siyaset, bunların hepsi güven esaslı şeylerdir. Güveni ortadan kaldırdığın zaman para kalmaz. Para kalmadığı zaman ekonomi kalmaz. Güveni ortadan kaldırdığın zaman defalarca konuştuk. Sokağa çıkamazsın, trafiğe çıkamazsın. Kuralları bir takım kurallar olacak. Bu kuralları uygulayanlara güveneceksin vesaire ki normal sosyolojik ilişkilerini sürdürebilesin. Güveneceksin ki okula çocuğunu yollayacaksın. Kadının birisi paylaşmış. Ben efendim işte çocuğumu doğru bir biçimde yetiştirmek için işte şu kadar mesai harcadım, şöyle işler yaptım ettim. Fakat sonra okul çağı geldi, okula gitti. Çocuk zıvanan çıktı. Şimdi her hafta 5 gün çocuk okula gidiyor, deforme oluyor, geliyor. Ben o 48 saat yoğun mesaiyle onu yeniden doğrultuyorum falan gibi paylaşım yapmış. Yani böyle dudaklarım uçukladı yani. Doğru çocuk ne demek? Okulda ne anlıyorsun? Vesaire şimdi. Ama net toplamda yani bunları ayrıca konuşalım. Eğitim bahsinde konuşalım yani. Ama net toplamda evet okula güvenilmiyor. Evet piyasaya güvenilmiyor. Evet paraya güvenilmiyor. Ve evet hukuka güvenilmiyor. İçişleri Bakanlığı'na güvenilmiyor. Herhangi bir şeye güvenilmiyor. Polise güvenilmiyor. Ve bu şartlar altında bu şartların mesulü olan mevcut hükümettir. Erdoğan'dır. Ama durmadan sağa sola suçlama yöneltip duruyor yani. İşte o dış güçler bitti. Yarın yine gelecek. Olay durmadan böyle gelişiyor. Aslında hikayenin özü güvendir. Bütün insanlığın ve medeniyetin orijini güvendir yani. Güveni ortadan kaldırdığı zaman hiçbir şey kalmaz.
Şimdi Mehmet Şimşek de Birinci Elden güvenin olmadığını ifade etmiş oldu. Teyit etti.
Evet, şimdi böyle faiz arttırarak, şunu yaparak, bunu yaparak güven tesis etmeye çalışıyor iseler bu yol değil. Faiz artırarak yaptıkları şey güven tesis etmek değil. O güvensiz dünyada şu davranışı, bu davranışı değiştirmeye çalışıyorlar. Güveni tesis etmeye çalışmıyorlar. Ama evet Mehmet Şimşek'in söylediği doğru. Yerleşikler güven duymuyor iseler hiçbir iş yürümez yani. Enflasyonu da düşüremezsiniz. Düşürdüğünüz yerde tutamazsınız. Enflasyonu düşürmek için dışarıdan kaynak transfer etmeniz, yani borçlanmanız, yani geleceğinizi ipotek etmeniz gerekir. O gelecek geldiği zaman enflasyon şimdikten daha yüksek seviyeye çıkar. Çünkü güven yok yani. Bu güveni biz bir biçimde 2000'lerin başlarında tesis etmiş idik. O şeyin üzerine DSP, MHP
Anavatan üçlü koalisyondu.
koalisyonunun göze aldığı siyasi bedelin üzerine, o siyasi bedeli göze alarak uyguladığı ekonomi politikasının üzerine işte siyasette de bir gevşeme meydana geleceği 2002 seçimlerinde Türkiye Yani Türkiye'de sadece Erdoğan'a karşı olanların güvenmesi veya sadece Erdoğan'ın yanında olanların güvenmesi gerekmiyor. İki tarafın da güvenmesi gerekiyor. Sonuçta ekonomik aktörlerin önemli bir bölümü 2002'den itibaren bir güven duygusunu inşa etmiş idi ve bunu tepe tepe kullandı Erdoğan. Sonra deniz bitti. Yani
Galiba
böyle
2013-14'ten bu yana o güven zedelendi ve giderek de azaldı.
çok hızlı bir biçimde 2013'ten itibaren, çünkü aslında Babacan'ın ekonomi politikaları tedirginlik yaratıyor, zaten doğuruyor idi. O 2013'te patladı. Patladıktan sonra da bir daha eski rayına oturmadı yani. Şimdi güveni tesis etmek için topyekün çok köklü bir dizi şeye ihtiyaç var. Ama böyle palyatif pansuman tedbirlerle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Sonra ama çıkıp deniyor ki güvene ihtiyaç var. Var yani güvene ihtiyaç ve siz bu güveni sağlamak için hiçbir şey yapmıyorsunuz yani.
Peki bu güven önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Erdoğan Özgür Özel görüşmesiyle bir anlamda sağlanabilir mi ya da onun için bir adıma dönüşebilir mi bu görüşme?
Ben kendi hesabıma bu görüşme konusunda Özgür Özel'in durmadan böyle bunun sakız gibi çiğnemesinin zaten o görüşmeden bir şey çıkacaktıysa bile çıkma ihtimalinin kalmadığını düşünüyorum. Aslında yakında Özgür Özel biraz daha böyle davranırsa o görüşme olmayabilirdi. Böyle bir görüşme fırsatı yakalamış, yani Erdoğan'ın Biden'la görüşme fırsatını yakalamış olması gibi bir şey haline getirdi Özgür Özel bu işi. Ya kardeşim, görüşeceksiniz ve yani eşitler olarak görüşeceksiniz. Bunu böyle durmadan sakız gibi çiğnemenin ne manası var yani? Buradan ekstra bir takım beklentileri yaratmanın da ne manası var? Buradan bir şey çıkmayacak. Çıkmaz, çünkü teknik olarak bizim bugün yaşadığımız güvensizliğin arkasında yatıyor olan şey keyfi bir irade var ortada. Yargı kendisine bağlı, yasama kendisine bağlı olan bir yürütme var. Keyfi yani. Dolayısıyla da keyfi olduğu için biz yarın adamın ne yapacağını, mesela İsrail konusunda ne yapacağını, Ukrayna konusunda ne yapacağını falan bilmiyoruz. Bilmediğimiz zaman da kaçınılmaz olarak elimize geçen parayı dolara çevirip yurt dışına transfer etmeye çalışıyoruz yani. Benim elime bir para geçmediği için böyle bir şey yapamıyorum da, elinde para geçen bunu yapıyor. Ya da yani işte Türkiye altın ihracatına rekor üstüne rekor kırıyor. Çünkü yani işte ya, manası var mı yani? Altın ihraç ediyorsun, borsanıyorsun, para buluyorsun bir yerde, çarkları döndüreceksin, karnını doyurmuyorsun, altın ihraç ediyorsun. Yani ne doyurur karnını, ne bir üretim yapar, hiçbir şey yapmaz. Sadece gelecek kaygısını izale etmek için kaynaklarını seferber ediyorsun yani. Başka alanlara aktarman gereken kaynakları gelecek kaygısını izale etmek için harcıyorsun. Teknik olarak olan şey bu. Neden bunu yapıyorsun? Çünkü orada ne yapacağı belli olmayan, yarın Mehmet Şimşek'i görevden alabilir olan, almayacağım demişse eğer, alması yaklaştı diye
Yok, yok.
endişe duymaya başladığın bir keyfi irade var. Şimdi bunu çözmeden herhangi başka bir şeyi çözemezsin. Özgür Özel gitmiş Erdoğan'la görüşmüş. Ne olacak? Erdoğan da çıkmış o görüşmeden sonra şunu şunu şunu söylemiş diyelim hadi. Yapmaz da hadi yapmış diyelim. Ne kadar süreyle güvenebiliriz yani? Dolayısıyla da bizim bu, yani seninle benim birçok yüzlerce binlerce insanın ta o anayasa oylamasından öncesinden itibaren konuştuğumuz ne varsa bunlar realize oldu diye. Bu rejim rejim değil. Bu rejim orada 3-5 eşkıyanı kendi menfaatini sürdürmek için rehin aldığı MHP'nin, MHP'den başka hiç kimsenin sürdürmek için çaba harcamadığı bir rejim. AKP bile bu işin sürdürülemeyeceğinin farkında. Dolayısıyla şimdi buradan biz bunları çözmeden öyle faiz yükselteceğiz, burada Özgür Özel şununla görüşecek falanla bu iş olmaz. Ama beni asıl kasıyor olan Özgür Özel'in böyle davul zurnayla gezip gezip biz Erdoğan'la görüşeceğiz deyip durması. Görüşün kardeşim ya. Yani görüşün de bunu niye?
Bütün mesele diyorsun Erdoğan'la görüşmek miydi yani? Bu kadar oy
Hiç.
almanın sonucundaki yapacak iş.
Ha yani şimdi görüşmeyin diyenlere de katılmıyorum. Ya görüşün tabii ki. Bir şey başlayacaksa böyle başlayabilir, ama bunun böyle davul zurnayla durmadan görüşme şöyle olacak, İşte şu filan, biz eşit olacağız. Tamam, bunlar olacak yani. Bir şey kazanmışsın, bırak onun, ya bir mevzi kazanmışsın, ona bir mana yükleyecek olan biziz. Bize bir serbest bırak ya, bir rahat bırak anasını satayım. Biz ona ne mana yükleyeceksek yükleyelim. Durmadan o şu manaya geliyor deyip durmanın bir manası yok ki, ama işte ne diyeceksin? Kimi tutsan elinde kalıyor ya.
Peki Peki buradan yani gene cevabının olumsuz olacağı bir soru. Erdoğan nasıl bir hamle yapabilir bu AK Parti'nin düzelmesi ya da yeniden hayatiyet kazanması için? İşte bir takım şeyler yapacağı söyleniyor. Değişikliklere gidecek, kongreye gidecek belli ki. Tedricen yapacağı anlaşılıyor. Bir kongre değişikliği, isimlerin değişmesi bir şeyi fark ettirir mi acaba?
Ya şimdi bünye kanser, kastettiğim o yani. Sonuçta Erdoğan'ın tek başına bu kadar güçlü olmasından kaynaklanıyor olan problemlerimiz var bizim. Ekonomisine, siyasetine, sosyolojisine, her yere kadar yani. Bunu kanser olarak tarif ediyorum. Bu hali. Erdoğan'ın bu kadar yetkili olmasını kanser olarak tarif ediyorum. Bu kanser bünye, şurada makyaj yapıyoruz, burada şöyle giydiriyoruz falan, bunları konuşup duruyoruz. Erdoğan olarak orada o güçle orada oturuyor olduğu sürece Mehmet Şimşek gitmiş, Ahmet Mimşek gelmiş, orada şu değişmiş, AKP denen tuhaf oluşumun MYK'sında şu isimler gitmiş, bu isimler gelmiş. Bunu neyi değiştirecek? Neyi değiştirebilir? Yani? Biz kanseriz ya. Bunların hepsi makyaj. Çok belirgin, çok net bir sıkıntımız var bizim yani. O da yarın ne yapacağı belli olmayan bir adamın bütün sisteme hakim olması. Bütün meselemiz bu bizim yani. Dolayısıyla bir güvensizlik var. Dolayısıyla hiçbir çark dönmüyor. Yarın nerelere kayyum atayacağını, işte efendim belediyelere aktarılacak kaynakları hangi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle nasıl değiştireceğini bilmediğimiz bir adam var. Yapabilir mi bunları?
Peki şöyle bir şey yapsa ne olur? AK Parti Genel Başkanlığından istifa etse ve ben bir daha aday olmayacağım. İşte erken parlamentoda alsa, seçim kararı da alınsa aday değilim. Ey AK Parti, CHP, siz eşit iki partisiniz. Göz hizasında bakıyorsunuz birbirinize. Anayasayı değiştirin. Bana hani ihtiyaç duyarsanız, tecrübemden yararlanmak isterseniz ben de görüşlerimi ifade ederim. Ama siz ne istiyorsanız onu yapın dese, böyle bir tutum izlemiş olsa bazı şeyler değişebilir mi?
Yani bunları yaptı. 2 ay sonra herhangi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrar aynı misali vereyim. Belediyelerin gelirlerinin paylaşımını şöyle değiştirme yetkisi kalacak mı elinde?
Kalacak ama iki parti eğer anlaşabilir ise parlamento buna itiraz ettiği zaman o yetkiyi kullanamıyor.
Yani nasıl kullanamıyor?
Kararnameyi çıkartıyor, parlamento gündemini alıp bunu uygulamama istediği zaman, durdurduğu zaman o konuyu durduramıyor, yapılmıyor yani.
Yani bu
Parlamentonun öyle
işin
bir şeyi var, işlemiyor bugüne kadar ama.
tamam, bundan sonra da işlemez yani. Demeye çalıştığım şey o. Dolayısıyla bunun kökten değiştirilmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı sürece ben hep Erdoğan'ın yarın yine şunu yapabilir olarak kaldığı sürece herhangi bir problemin çözülmeyeceğini düşünüyorum. Bunun Erdoğan'la da bir ilgisi yok yani. Bu Erdoğan değil, oraya bilmem kim gelse, Erdoğan herhangi bir sebeple oradan çekilse, yerine başka birisi gelse, durum bu oldu, sistem bu olduğu sürece bu iş yürümez.
İşte peki
Burada
sürpriz bir şekilde AK Parti ile CHP yan yana gelince pekala bu anayasayı değiştirebilirler, yetkileri alabilirler, parlamentoyu öne çıkartabilirler.
anayasa değişir, yetkiler alınır, o zaman tamam. O zaman bir itirazım yok yani. Anayasa değişene kadar, yani ben Cumhurbaşkanlık aldım, parti bir başkandan ayrıldım falanların bir hükmü olduğuna inanmıyorum yani. Olacağına inanmıyorum. Yani acaba şimdi falan diye bir iyimserlik doğar. Yani şimdi Mehmet Şimşek, Ali Yerlikaya falan Türkiye'de bir takım iyimserliklere yol açtı mı? Açtı. Yani bu iyimserlikler hep o Mehmet Şimşek'i görevden alma yetkisi orada duruyorken, Ali Yerlikaya'yı görevden alma yetkisi orada duruyorken bunlar hep yaralı iyimserlikler yani. Yani bu iyimserlikler şöyle iyimserlikler. Ha, acaba biz şimdi şöyle bir yola mı girdik diye durmadan biz bir sonraki adımı bekler durumdayız. Bunları yeterli görüyor olduğumuz için iyimser değiliz yani. Süleyman'ın yerine Ali Yerlikaya'nın tercihi acaba kalıcı bir tercih mi diye bir iyimserlik. Türkiye'deki iyimserlik. Şunu biliyoruz ama lan bu kalıcı olmayabilir, yarın Ali Yerlikaya'ya gidip Süleyman gelebilir. Böyle mi tablo? Bu da güvensizlik yaratıyor. Güvensizlik ve iyimserlik yan yana yürüyor. Ve adam biliyoruz ki bizim çok fazla iyimserlik üretmemizden de çok hoşlanmıyor. Yani
Peki
yarın
bizdeki süreçte iyimserlik üretmemize vesile olabilecek bir gelişme MHP ile AK Parti arasındaki ilişkiler yani Bahçeli Erdoğan ilişkisi Mayıs'ın ortasında bir testten geçecek gibi gözüküyor. Sinan Ateş davası nedeniyle. Bu bir kopuşa yol açar ise, bu seçimde de sanki kopacağına dair pek çok işaret var gibi duruyor ama onların çok önemi yok. Eğer böyle bir ayrışma olur ise iyimserlik havası ne kadar yerleşebilir?
Benim açımdan ben toplumun nasıl reaksiyon göstereceğini, neye nasıl reaksiyon göstereceğini çok iyi bilmiyorum. Toplum gösterdiği reaksiyonu sandıkta gösterdi. Türkiye'de toplumun normal olağan protestolarının mümkün olduğu veya sandığa gidileceği, dolayısıyla bu sistemin topyekün sandıkta devrileceği durumda ancak ben kalıcı bir iyimserliğe sahip olabilirim. O ikinci durum içinde, yani sandığa gidildiği durumda da şu anda tek başına kalmış olan CHP'nin sahiden akıllıca davranması, yani akıllıcadan kastım toplumun hassasiyetlerine saygı gösterecek olduğuna inandıracak olduğu durumda beni, bir iyimserlik sahibi olurum. Onun dışında herhangi bir şekilde herhangi bir şeyden iyimserlik üretme şansım yok benim yani. Şimdi Anayasa Mahkemesi üniversitelerde protestolar için izin alınması vesaire gibi şeylerin gereksiz olduğuna bir daha hükmetmiş. Şunu görürsek eğer üniversitelerde bir takım protestolar olduğunda polis bunlara böyle vahşice müdahale edemiyor. Ha sonra da sokaklarda bu tür bir takım protestolar oluyor. Ya yani böyle sokağa bir şeye çağırmak, anarşi falan falan beklentim yok benim. Protest etme hakkımız bizim yani. Birilerinin İsrail'in zulmünü protesto etmeye hakkı var. Birilerinin Hamas'ı protesto etmeye hakkı var Türkiye. Bunlar pratikte polis marifetiyle engellenmeyecek şekilde hayata geçer. Ben o zaman toplumun nabzının nerelerde attığına bakarım. Ha, toplum böyle davranacak. Türkiye'nin güzergahı şu olacak falan diye iyimser bir veya kötümser bir tahminde bulunurum. Ama şimdi biz toplumun nabzının nasıl nerelerde attığını bile bilmiyoruz yani. Beni ilgilendiriyor olan toplum. Şunu biliyoruz. Seçim sonuçları da kısmen teyit etti. Toplum çok sıkıştırılmış gaz halinde. Bu sağlıklı bir şey değil. Herhangi bir toplum için sağlıklı bir şey değil. Bu toplumun bir güven duygusuna sahip olmadığının sayısız işareti var. Toplum kendisine güvenecek. Güvendiğini sokakta gösterecek. Siyasi irade buradan üstüne düşeni, payına düşeni ders olarak alacak falan. Şimdi böyle bir durum yok ortada ve olacağına dair benim herhangi bir ümidim de yok. O yukarıda hep aklıma şey geliyor. Yani bu Cingenet'in defalarca söyledim ama çok sevip severim. Tekrar söyleyeyim. Cingenet Fransa narşisti hapishanede çünkü işte İçişleri Bakanı ile ağız dalaşına girmiş bilmem kaçıncı defa hapishanede o ağız dalaşına girdi İçişleri Bakanı değiştirilmiş. Gazeteci soruyor Cingenet'e işte falanca diyor gitti diyor ne düşünüyorsun? Bunlar diyor beyazların içişleri bizi ilgilendirmez. Sonuçta hikaye bu beyazların içişleri olarak yürüyor. Yani biz aşağıda görünüyor ki gücü yeten fiyatlara zam yaparak, gücü yeten elindekini altına çevirerek, gücü yet ya da dövize çevirerek, gücü yeten ağlayarak falan sıkışmış bir halde güvensizliğimizi defaatle ve muhtelif biçimlerde gösteriyoruz. Orada şimdi İmamoğlu seçiliyor. Bir ümit ışığı olarak işte niye ümit ışığı? Yani Ertuğrul Özkök'ün memleketi İran, İsrail açmazına sokması gibi yani. Erdoğan İmamoğlu açmazına sokup Erdoğan kötü hani Bektaş'ın hesabı yani. Lan bundan daha kötü olacak değil ya deyip İmamoğlu'nun arkasına hizalanmamız isteniyor falan. Biz kontrol etmediğimiz sürece İmamoğlu'nu Erdoğan'ın yerine İmamoğlu'nun gelmesi herhangi bir problemimizi çözmez. Bizim ihtiyacımız olan bizim kontrol edebileceğimiz yani bizim hassasiyetlerimize hassas olmak zorunda kalan birilerinin gelmesi oraya. O isterse Erdoğan olsun. Sıkıntı burada. Bu sistem yukarıdaki o beyazların kendi aralarında oyunu oynarlarken bizim fikirlerimize, bizim dertlerimize hassas olmalarını gerektirmeyecek bir şekilde kurulmuş. Şimdi bunu böyle orada İslamcılık, burada Batıcılık, şurada Atatürkçülük, burada yerlilik, millilik filan gibi kılıflar içinde durmadan bize kazıklayıp duruyorlar. Ya yani bunların hiçbirisi yerli milli değil, Atatürkçü değil, İslamcı değil, hiçbir şey değiller bunlar. Bunlar soyguncu. Tamamı yani. Gücü eline geçiren, eline geçirdiği güçle kendisini menfaatinin peşine koşuyor. Kendisini menfaat peşine koşmasında bir beis yok yani. Sorun şu, o kendisinin menfaat peşine koşarken ve benim menfaatimi kayırmak zorunda kalması bu dolayımı inşa edemiyoruz. Eskiden de yani normal şartlarda demokrasinin Dünyada istediği yerlerde de herkes kendi menfaatinin peşine koşuyordu. Churchill kendi menfaatinin peşine koşuyordu. Sorun şu, Churchill'in menfaati İngilizlerin menfaati dolayımından ancak gerçekleşiyordu.
Evet.
Doğrudan kestirme bir Churchill'in menfaatine ulaşma yolu yoktu yani. Bizim bu dolayımı inşa etme şansımız olduğu anda ben ha tamam şimdi diyeceğim. Bunun için de yani topluma güveniyorum. Toplum şurada şöyle burada böyle filanlara itibar etmiyorum. Ve bunları bu durmadan söyleyip duranların ya bak kardeşim olur mu şimdi topluma menfaatlerin dolayımından olursa toplum şöyle adi diyenlerin de tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Ya hiçbir toplum Erdoğan kadar adi olamaz, İmamoğlu kadar adi olamaz. Tek başına kendi menfaatine kestirmeden ulaşma gücüne sahip olan herhangi bir insan kadar adi olamaz hiçbir toplum yani. Kaldı ki zaten toplumu oluşturan unsurlar şundan tatmin olacaklarsa ondan değil şundan tatmin olman gerekiyor falan demek benim haddim değil yani. Ama şunu biliyoruz yani şimdi eğer bir şekilde şartlar benim hayal ettiğim şekilde gelişse Üsküdar'da alkollü mekanlar açılacak. Ya şimdi yok ama açılacak yani. Bunu biliyoruz. Şimdi toplumun belli kesimleri bunu murad ediyor. Toplumun belli kesimleri de Üsküdar'da alkollü mekanların açılmamasını murad ediyor. Değil mi yani? Şimdi sonuçta toplum böyle bir şey. Bunun kendi içinde bir dengeye ulaşması, bu toplumsal kesimlerin hassasiyetlerine hassasiyet göstermek zorunda kalan bir idareyle ancak mümkün. Üsküdar Belediye Başkanı'nın kendi kafasına göre tarafların arasında taraf tutup bir şeyleri yukarıdan dayatma gücü olduğu zaman birileri tatmin olmayacak. Yani. Halbuki biz bunu kendi aramızda dövüşerek ya tamam kardeşim bak şuralarda alkol olmayacak, buralarda olacak falan dediğimiz zaman herkes tatmin olacak. Herkes yarım tatmin olacak. Hiç kimse tatmin olmayacak yani.
İstersen İyi Parti'yi de değinelim, geçelim. İyi
Bak
Parti.
ben İyi Parti'yi konuşmaya bile değmez. Boş ver. Ben sana açayım. Birisi geçen gün Türkiye'de Antep'te biri bir Suriyeli bir hastanede öldü. Muhammed Ahmet Faris. Bu zat-ı muhterem 1987'de uzaya gitmiş. Astronot olarak Ruslar götürmüşler. Muhtemelen 55 milyon dolar da almamışlardır yani bedavaya götürmüşlerdir. 1987'de gitmiş. 1987'den bu yana işte ne kadar yıl geçmiş? 40 küsur yıl geçmiş. 50 yıla yakın yıl geçmiş. Ve o süre içinde Suriye'de uzay konusunda herhangi bir gelişme olmamış Suriye falan falan yani. Şimdi biz yani Erdoğan'ın Türkiye'sinde Erdoğan'ın böyle ala valayla bize paketlediği hikayenin içinde Suriye'nin 40 küsur yıl önceki haline ancak gelmişiz. Tamam mı? Yani arada parçalanmış olan şu Suriye var yani şu böyle Ertuğrul'un Orta Doğu bataklığı. Biz onun 1987'deki haline ancak gelmişiz. Bundan bize gurur vesilesi çıkartmaya çalışan aciz bir Erdoğan var. Bunu Türkiye'nin gündemine doğru düz oturtamamış olan bir muhalefetimiz var yani. Yani bak Türkiye'yi bu kadar zavallı şeylerle gurur duymak durumunda bırakan bir tek adam rejimi var Türkiye'de. Derdimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum yani. Ya öyle bir rejim ki bu kadar şey kırıntısından, zavallılık sayılabilecek kırıntıdan bize gurur vesilesi çıkartmak zorunda kalıyor yani. Ya, hakikaten yapılması gereken hiçbir şey becerememiş. 55 milyon dolar verip adamın birisini uzaya yolladı diye bundan gurur duymamızı bekleyen bir zavallı yani. Bizi bu kadar zavallılaştırmış kendisi kadar ve bunu anlatamıyor yani muhalefet. Olay şuraya geliyor yani. Ulan bunu da karşısınız. Ya kardeşim buna da karşı değil. Bak bunun çok daha fazlasını istiyoruz ve hak ediyoruz diyemiyor yani. İkinci hadise de yine dün 1924 Anayasası'nın 100. yılıydı. Bu coğrafyadaki yaşayanların tarihlerinde çok önemli bir kırılma o 1924 Anayasası. Onu da hatırlatmış olayım. Biz seninle Çarşamba günü için bu 1924 Anayasası'nı bahane edip o tarihleri, o dönemleri bir konuşalım.
Tamamdır. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.